Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Cem Yayın Evi. İstanbul 1983. Türkçe'ye çeviren Babür Kuzucu. Bu kitap 397 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ocak 2012. Okuyan Kenan Şakrak. Bir. Nils Holgersson. Pazar, 20 Mart. Bir zamanlar 14 yaşlarında soluk sarı saçlı, iri kıyım bir oğlan vardı. Bir işe yaramazdı. Bütün işi gücü uyumak ve tıkınmaktı. Bir de ona buna olmadık muziplik yapmaya bayılırdı. Bir pazar sabahı annesiyle babası kiliseye gitmeye hazırlanıyordu. Bizimki daha don gömlek, masanın başına kurulmuş. Onlar gidecekler de bir iki saat kendi başına buyruk kalacağım diye için için seviniyordu. Babamın tüfeğini duvardan alır, kimsenin ruhu bile duymadan birkaç el ateş ederim diye kuruyordu. Babası, onun kafasından haylazca bir şeyler geçtiğini sanki sezinlemişti. Kapıda durdu, geri dönüp, "Madem bizimle kiliseye gelmiyorsun," dedi, "hiç olmazsa otur da dua kitabını oku. Tamam mı?" "Olur." "Hoşuma giden bir yer olursa okurum," diye düşünüyordu. Fakat annesi sanki tetikte beklemekteydi. Koşup duvarda asılı küçük raftan Luther'in dua kitabını aldı, o günkü bahsi açarak pencerenin yanına, masanın üstüne getirdi. Ayrıca İncil'den o gün okunacak kısmı da bulup dua kitabının yanına koydu. Geçen yıl Wemmenkönig papaz evindeki müzayedede satın aldıkları ve evde daha çok babanın oturmasına hak tanınan koca koltuğu da masanın başına çekti. Oğlan annesinin bütün bu hazırlığı yapmakta fazlaca zahmete girdiğini düşünüyordu. Topu topu okuyacağı bir, bilemedin iki sayfaydı. Fakat babası gene kafasından geçenleri sezmiş gibiydi. Ciddi bir sesle, "Dikkatli okumaya bak," dedi. "Döndüğümde satırı satırına soracağım. Atladığını bir göreyim." "Dua bölümü 14,5 sayfa," diye ekledi annesi. "Zamanında bitirmek istiyorsan hemen okumaya başla." Sonra da çıkıp gittiler. Bizimki arkalarından baktı. Bu sefer kapana kısılmıştı. "Şimdi keyifleri yerindedir," diye mırıldandı. "Onlar yokken kafamı kitaptan kaldırmayacağımı sansınlar bakalım." Ama annesiyle babasının onun sandığı gibi keyifleri yerinde değildi. Tam tersine, sıkkındılar. Yoksul köylülerdi onlar. Varları yokları el kadar bir toprak parçasıydı. Buraya yerleştiklerinde bir domuzları, birkaç tavukları vardı. Yıllar boyu çalışıp didindikten sonra şimdi birkaç inekleri, kazları olmuştu. Kısacası tuttukları işin hakkından gelmişlerdi. Gelmişlerdi ama gel gör ki şu güzelim pazar sabahı kiliseye giderken oğulları konusunda içleri hiç de rahat değildi. Onun tembel ve işe yaramaz biri oluşu babasının çok canını sıkıyordu. Okulda hiçbir şey öğrenmemişti. Kıvırabildiği tek iş kas çobanlığıydı. Gerçi annesi bunu inkar etmiyordu. Ama o da oğlunun hayvanlara karşı insafsızca davranışından, insanlarla geçimsiz olmasından şikayetçiydi. "Allah ıslah etsin, akıl fikir versin bu oğlana," diye yakınıyordu. "Yoksa yalnız kendi başına değil, bizimkini de yakacak." Oğlan bir hayli zaman düşünüp taşındı. Bu keresinde söyleneni yapmanın daha isabetli olacağına karar verdi. Koca koltuğa kuruldu ve mırıldanarak okumaya başladı. Az sonra kendi sesinin ninnisinde uyuklamakta olduğunu fark etti. Dışarıda enfes bir bahar havası vardı. Mart'ın henüz 20'siydi ama Vemmenkök kasabası Skanya'nın en güneyinde olduğu için bahar çoktan boy göstermişti. Daha ağaçlar tam yeşermemişse bile tomurcuklar patlamak üzereydi. Bütün hendekler suyla doluydu. Yol kıyılarında katır tırnakları çiçeklenmekteydi. Taş duvarlardan fışkıran yosun ve likenler koyulaşmış, parlamaktaydı. Ötelerde kayın ormanı alabildiğine uzanıyor, uzaklaştıkça gürleşiyor izlenimi veriyordu. Lekesiz bir maviliğe boğulmuş gökyüzü sanki daha yüksekmiş gibi görünüyordu. Evin yarı açık kalmış kapısından tarla kuşlarının cıvıltısı içeri dolaşmaktaydı. Avluda tavuklar ve kazlar dolaşıp yemleniyor, ahırların içinden bahar havasını alan inekler arada bir uzun uzun böğürüyordu. Çocuk okuyor, uyukluyor, sanki kendine geliyor, uykuyla savaşmaya çalışıyordu. "Uyumak istemiyorum," diyordu içinden. "Sonra bütün günüm rezil olacak." Ama bütün kararlılığına rağmen sonunda dalıp gitti. Uzun bir süre mi uyudu, yoksa birkaç saniye mi bilmiyordu. Arkasından gelen hafif bir gürültüyle uyandı. Pencerenin kenarında, tam karşısında, küçük bir aynadan ışık odanın içine vurmaktaydı. Başını kaldırınca gözü aynaya takıldı ve oradan annesinin kocaman sandığını ağzı açık olarak gördü. Annesinin meşeden yapılma, kocaman, ağır, kilit üstüne kilit vurulmuş bir sandığı vardı. Öyle ki kimsecikler açamazdı. Kadın kendi annesinden kalan ve çok değer verdiği eşyalarını bu sandıkta korurdu. Kırmızı kumaştan kısa yelekli, kırma etekli ve göğüsleri ince işlemeli, günü geçmiş köylü elbiseleri, kolalı ve beyaz başlıkları, ağır küpeler ve gümüşle süslü zincirler. Versen kimse kullanmazdı bugün bunları. Kadıncağız birçok kere bunları bozmayı aklından geçirmiş, fakat kıyamamıştı. Hatırası vardı. Çocuk aynadan sandığın kapısının açık olduğunu gördüğünde bu işe akıl erdiremedi. Annesinin gitmeden sandığı muhakkak kapamış olması gerekliydi. Katiyen unutup gitmezdi. Hele oğlu evde tek başınayken. İçine bir kurt düştü. Eve bir hırsız girmiş olmasındı. Kımıldayacak gücü bulamadı kendinde. Olduğu yerde kala kalmış, gözünü ayırmadan aynaya bakıyordu. Hırsızın ortaya çıkmasını bekliyordu. Birden aynanın kenarında beliren karartının ne olduğunu düşündü, önce kendi kendine. Bakıyor bakıyor, gözlerine inanamıyordu. Başta bir karaltı olarak görünen şey, sonunda belli bir biçime bürünmüştü. Oğlancık bunun bir göz aldanması olmadığını iyice anladı. Bir cindi bu. Orada sandığın kenarına ata biner gibi oturmuş duruyordu. Çocuk birçok kereler cinlerden söz edildiğini duymuştu. Ama onların bu kadar küçük olabileceğini hiç düşünmemişti. Şu karşısındaki varlığın boyu bir karışı geçmezdi. Yaşlı, buruşuk, köse suratlıydı. Üstünde uzun, siyah bir ceket, kilot pantolon, başında geniş kenarlı siyah bir şapka vardı. Özenle giyinmişti. Boynunda, bileklerinde beyaz danteller, ayağında tokalı pabuçlar ve dizlerinde büyük fiyonklar vardı. Sandıktan işlemeli bir yakalık çıkarmış, büyük bir dikkatle eskilere ait el işlerini incelemeye dalmış, çocuğun uyandığını bile fark etmemişti. Çocuk cine şaşkın şaşkın bakıyordu. Ama artık korkusu kalmamıştı. Nesinden korkacaktı? El kadar şeydi. Hatta onun bir şey görüp istemeyecek kadar dalgın olduğunu anlayınca, "Şuna bir oyun oynamak hayli eğlenceli olur," dedi kendi kendine. "Sandığın içine itip kapağı üstüne kapasam. Ya da ne bileyim, buna benzer başka bir şey." Ama henüz cine eliyle dokunacak cesareti kendinde bulamamıştı. Ona karşı kullanabileceği bir eşya aradı. Çevresine bakındı. Önce divandan masaya, sonra masadan ocağa kadar bütün odaya göz gezdirdi. Sonra başını kaldırıp rafta dizili tencerelere, cezveye, Danimarka Krallık ailesine ait resimler arasında babasının duvara asılı tüfeğine, pencere önünde çiçek açmış küpe çiçeği saksılarına, her şeye bir bir baktı. Sonunda gözü pencere pervazı üstünde asılı duran kelebek ağına ilişti. Onu kaptığı gibi fırladı. Sandığın kenarına kapattı. Talihinin bu kadar yaver gitmesine kendi bile şaştı. Cin kapana kısılmıştı. Zavallıcık ağın dibinde, tepesi aşağı, sirilip kalmıştı. Çıkıp kurtulması imkansızdı. Afacan, avını ne yapacağını bilemedi önce. Sadece cinin tırmanmasına engel olabilmek için ağı salladı bir süre. O zaman cin konuşmaya başladı. Ve kendini serbest bırakmasını içtenlikle rica etti. Yıllar yılı onlara iyilik ettiğini, sonunda böyle bir davranışla karşılaşmayı hiç de hak etmediğini söyledi. Çocuk kendini bırakırsa, ona eski bir daler, bir gümüş kaşık ve kocaman, babasının cep saati kadar bir altın bağışlayacağına söz verdi. Bizimki bu armağanı pek de cömertçe bulmadı. Ama cini yakaladıktan sonra içine bir korku düşmüştü. Kendi dünyasına yabancı, bu garip ve ürkütücü yaratık ne de olsa tekin değildi. Bu işin içinden kısa yoldan sıyrılmak daha akıl kârı olur diye düşünüyordu. Onun için cinin teklifini hemen kabul etti. Ve bu mini minicik adamın tırmanabilmesi için ağı sallamayı bıraktı. Fakat tutsağı tam fileden çıkıp kurtulacağı sırada, ondan daha büyük armağanlar ve daha başka şeyler sağlamak sevdasına kapıldı. En başta şu dua kitabını kolay yoldan kafasına sokmanın bir çaresini bulmalıydı. "Aptal gibi onu elimden kaçıracaktım," dedi kendi kendine. Ansızın ağı yeniden sallamaya başladı. Ama o anda feci bir şey çarptı yüzüne. Neredeyse kafası ortadan ikiye bölünecekti. Önce bir duvara, ardından ötekine sendeledi, sonra da ölü gibi oraya serildi kaldı. Kendine geldiğinde odada yalnızdı. Cin sırra kadem basmıştı. Sandığın kapağı kapalıydı. Kelebek ağa penceredeki yerinde asılı duruyordu. Yanağındaki korkunç acıyı yeniden duymasa, bunların bir rüya olduğuna inanacaktı. Ama gel de bunların bir rüya olmadığını bizimkilere anlat, dedi kendi kendine. Dua kitabını cin yüzünden okuyamadığıma imkanı yok inanmazlar. İyisi mi? Ben yeniden okumaya koyulayım. Böyle diyerek masaya yöneldi. Ama hemen bir acayiplik olduğunu sezdi. Ev durup dururken kendiliğinden büyümüş olamazdı herhalde. Peki öyleyse nasıl oluyor da masaya varmak için bunca adım atması gerekiyordu? Ya şu iskemleye ne demeli? Hiç de daha büyümüş gibi değildi. Ama Nils'in boyu bacaklarını alttan bağlayan tahtalara ancak geliyordu. Üstüne tırmanarak çıkabilmişti. Masa da bir garipti. Üstünü görebilmesi için koltuğun koluna çıkması gerekiyordu. Bu da ne demek oluyor diye söylendi. Herhalde cin koltuğu, masayı, hatta bütün evi tılsımlamış. Dua kitabı masanın üzerinde deminki gibi açık duruyordu. Ellenmemişti. Ama onda da bir tuhaflık vardı. Çünkü kenarına dikilip de başını uzatmadıkça tek kelimesini bile okuması mümkün olmuyordu. Birkaç satır okudu, sonra başını çevirdi. Gözleri gene aynaya takıldı ve "İşte!" diye haykırdı. "Bir tane daha!" Evet, aynada sivri külahı ve deri pantolonuyla o küçücük insanlardan biri daha durmaktaydı. "Aa! Bu seferki benim gibi giyinmiş!" diye bağırdı ellerini şaşkınlıkla çırparak. Ne var ki aynadaki adam da aynanı yaptı. Oğlancık saçını başını çekmeye, kendini kendini çimciklemeye, o yana bu yana dönmeye başladı. Ama o ne yaparsa aynadaki de aynanı yapıyordu. Saklanmış biri var mı diye hemen aynanın arkasına dolandı. Kimsecikler yoktu. O zaman dizlerinin bağı çözüldü. Cinin kendisini büyülediği o anda kafasına dank etti. Aynaya yansıyan görüntü kendi görüntüsüydü. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 10.